Ayrım 13. Bütün masallar, bütün öyküler. İkinci kısım. 10 dakika sonra Lord Arthur Savile dehşetten bembeyaz kesilmiş bir yüz ve kederden deliye dönmüş gözlerle Bentinck konağından fırlayıp çıktı. Büyük çizgili tentenin altında toplaşmış bekleyen kürk paltolu uşak kalabalığını ezercesine yarıp geçti. Hiçbir şey görmüyor, hiçbir şey duymuyor gibiydi. Acı soğuk bir geceydi ve meydanı çevreleyen gaz lambalarının alevi dinmek bilmeyen rüzgarda parlıyor, oynaşıyordu. Oysa onun ellerini ateş basmıştı. Alnı ateş gibi yanıyordu. Yürüdü, yürüdü, bir sarhoşun adımlarına benzeyen adımlarla yürüdü. Yanından geçtiği bir polis ona garip garip baktı. Sadaka istemek için kemerli bir kapının içinden sallana sallana ona yanaşan bir dilenci, kendininkinden daha büyük bu sefalet karşısında ürktü. Lord Arthur bir ara sokak lambasının altında durdu ve ellerine baktı. Üzerlerindeki kan lekelerini görebiliyordu sanki ve titreyen dudaklarından cılız bir çığlık yükseldi. Cinayet. El okuyucusunun gördüğü buydu, cinayet. Sanki gecenin ta kendisi biliyordu haberi, kulaklarında uluyan perişan rüzgarda. Sokakların karanlık köşeleri bununla doluydu. Evlerin tepelerinden ona bakıp sırıtan buydu, cinayet. Önce parka geldi. Parkın karanlık ağaçları onu büyülüyordu sanki. Bitkin halde demir parmaklıklara yaslandı. Alnını ıslak demire yasladı ve ağaçların titreşen sessizliğine kulak verdi. Cinayet, cinayet diye tekrarlayıp durdu. Sanki tekrar etmek kelimenin korkunçluğunu azaltacaktı. Kendi sesinin sedasıyla sarsılarak titredi. Ama Handi ise Eko'nun onu duyacağını ve uyuklamakta olan Kent'i rüyalarından uyandıracağını umdu. Rastgele bir yarayı durdurmak ve ona her şeyi anlatmak için çılgın bir arzu duydu. Sonra Oxford sokağını geçip dar utanç dolu ara sokaklara daldı. Boyalı yüzlü iki kadın o yanlarından geçerken suratına güldü. Karanlık bir avludan küfürler ve darbe sesleri geldi. Bunu tiz çığlıklar izledi. İki büklüm olup rutubetli bir eşiğe sığınmış yoksul ve aciz karaltılar gördü. Garip bir acıma doldurdu içini. Bu günah ve sefalet çocuklarının da kendisi gibi sonları önceden belli miydi? Onlar da kendisi gibi canavarca bir gösterinin kulaklarından başka bir şey değiller miydi? Ama gene de acı çekmenin bilinmezliği değil, komedisi oldu farkına vardı. Onun mutlak yararsızlığı, grotesk bir biçimde anlamdan yoksun oluşu. Ne kadar da birbirini tutmuyordu her şey. Neden de uyumdan yoksundu? Yaşanan günün kof iyimserliğiyle varoluşun gerçekleri arasındaki uyuşmazlığa şaştı kaldı. Hala çok gençti. Bir süre sonra kendini Marylebone Kilisesi'nin önünde buldu. Sessiz cadde parlak gümüş rengi uzun bir kurdele gibiydi. Yalnızca şurasında burasında dalgalanan gölgelerin oluşturduğu karanlık arabesklerle lekelenmişti. Ta uzaklara doğru kıvrılan, alevleri kıpırdaşan bir gaz lambası sırası vardı ve etrafı duvarlarla çevrili evin önünde bir atlı araba duruyordu, içinde uyuyakalmış arabacısıyla. Hızlı adımlarla Portland meydanına doğru yürüdü, sanki izlendiğinden korkuyormuş gibi arada bir dönüp arkasına bakıyordu. Rich sokağının köşesinde iki adam ayakta durmuş, bir tahta perdenin üzerindeki el ilanını okuyordu. İçinde garip bir merak duygusu kıpırdandı. Kalkıp karşı kaldırıma geçti. El ilanına yaklaşırken kara harflerle dizilmiş cinayet kelimesi gözüne çarptı. İrkildi ve yüzüne birden kan hücum etti. Orta boylu, 30-40 yaşlarında, melon şapkalı, kara paltolu, kareli pantolonlu ve sağ yanağında yara izi olan bir adamın tutuklanmasına yardım edecek bilgiyi verenlere vaat edilen bir ödülden bahseden bir ilandı bu. Defalarca okudu, okudu ve zavallı herifin yakalanıp yakalanmayacağını, o yara izini nasıl edindiğini merak etti. Belki de günün birinde Londra'nın duvarlarında bu afişlerde kendi adı olacaktı. belki günün birinde onun başına da ödül konacaktı. Bu düşünce midesinin dehşetten altüst olmasına yol açtı. Gerisin geri döndü ve acele adımlarla geceye karıştı. Nereye gittiğini bildiği yoktu. Perişan görünüşlü evlerle dolu bir labirentin içinde yürüdüğünü, kasvetli sokakların oluşturduğu dev bir ağda kaybolduğunu hatırlıyordu hayal meyal. Kendini nihayet Piccadilly Circus'la bulduğunda şafak sökmüştü bile. Evine, Belgrave meydanına doğru yürürken Covent Garden'a doğru yola çıkmış büyük yük arabalarına rastladı. Sevimli güneş yanığı çehreli ve sert kıvırcık saçlı beyaz önlüklü arabacılar kırbaçlarını şaklatarak becerikli hareketlerle arabalarını sürüyorlar, arada sırada birbirlerine sesleniyorlardı. Boz rengi bir kadarının sırtında, eski püskü şapkasının içine bir demet çuha çiçeği koymuş, bağırıp çağıran bir takımın elebaşısı olan topaç gibi bir oğlan çocuğu oturmuş, küçük elleriyle sıkı sıkı atın yelesine yapışmış, kahkahalar atıyordu. Dağ gibi sebze yığınları sabahın gökyüzüne karşı, harikulade bir gülün taç yaprakları önüne yerleştirilmiş, yeşil yeşim kütleleri gibi duruyordu. Lord Arthur anlaşılmaz biçimde etkilendiğini hissetti, neden olduğunu bilmiyordu. Şafağın kırılgan güzelliğinde ona anlatılmaz biçimde dokunaklı gelen bir şeyler vardı. Olanca güzelliğiyle doğan, sonra fırtınalara gark olan bütün günleri düşündü. Bu köylülerin de o kaba saba, iyi yürekli sesleri ve kaygısız halleriyle onların da gördükleri ne garip bir Londra'ydı. Gecenin günahından ve gündüzün dumanından azade, solgun çehreli bir hayalet şehir, mezarlıklarla dolu kasvetli bir yer. Onların bu şehir hakkında neler düşündüklerini merak etti. Görkemiyle utancını, şiddetli alev rengi sevinçlerini, korkunç açlığını, onun sabahtan akşama kadar neler yapıp yıktığını biliyorlar mıydı acaba? Büyük ihtimalle burası onlar için sadece meyvelerini satmaya getirdikleri bir pazardı. Çok çok birkaç saat oyalanıyorlardı. Sokaklar henüz daha sessiz, evler henüz daha uykudayken çekip gidiyorlardı. Geçip gidişlerini seyretmek hoşuna gitti. Kaba saba ağır kabaralı kunduralı hantal yürüyüşte oldukları halde beraberlerinde irem bağlarından bir parça getiriyorlardı. Doğa ile koyun koyuna yaşadıklarını, doğanın onlara huzur verdiğini aklından geçirdi. Onlara bilmedikleri bütün şeyler için gıpta etti. Belgrave meydanına vardığında gökyüzü tatlı bir maviliğe bürünmüş, bahçelerde kuşlar cıvıldaşmaya başlamıştı. Üçüncü kısım. Lord Arthur uyandığında saat 12 olmuştu ve öğle güneşi odasının fil dişi rengi ipek perdelerinden süzülerek içeri doluyordu. Kalkıp pencereden dışarıya baktı. Koca kentin üzerinde belli belirsiz bir sıcak hava sisi asılı duruyordu ve evlerin çatıları donuk gümüş rengindeydi. Aşağıdaki meydanın kıpırdaşan yeşilliğinde birkaç çocuk beyaz kelebekler gibi koşuşup duruyordu ve kaldırımlar parka giden insan kalabalığıyla doluydu. Hayat ona hiç bu kadar sevimli gelmemiş, kötülükler gözüne hiç bu kadar uzak görünmemişti. Derken uşağı ona tepside bir fincan kakao getirdi. Kakaosunu içtikten sonra şeftali rengi pelüşten ağır bir portiyeri kenara doğru çekerek açtı ve banyoya geçti. Yukarıdan saydam onyx çubukların arasından tatlı bir ışık sızıyordu ve mermer küvetteki su bir ay taşı gibi parlıyordu. Aceleyle daldı suya, suyun serinliğini boynunda ve saçında hissedinceye dek gömüldü. Sonra utanç verici bir ananın lekesini silip atmak ister gibi başını da daldırıverdi suya. Banyodan çıktığında huzura kavuşmuş gibiydi neredeyse. İçinde bulunduğu ağanın dört başı mamur fiziksel koşulları ağır basmıştı. Çok hassas ruhlar söz konusu olduğunda genellikle durum böyledir. Çünkü duyular ateş gibi yakar yıkar ama aynı zamanda da arındırır. Kahvaltıdan sonra kendini divanın üzerine attı ve bir sigara tellendirdi. Şöminenin rafının üzerinde cici ve eski brokar bir çerçeve içinde Sibyl Merton'ın onu ilk kez Lady Noel'in balosunda gördüğü haliyle çekilmiş bir fotoğrafı duruyordu. İnce saz gibi boynu bunca güzelliğin ağırlığını kaldıramıyormuş gibi küçük nefis biçimli başı hafifçe bir yana doğru eğilmişti. Dudaklar hafifçe aralanmıştı. Sanki biraz sonra tatlı bir şarkı söyleyecekti. Genç kızlığın tüm o tatlı safiyeti hülyalı gözlerden şaşkınlık içinde dünyayı seyrediyordu. Yumuşak vücuduna oturan crepe de chine elbisesi, büyük yaprak biçimli yelpazesiyle Tanagra yakınlarındaki zeytinliklerde bulunan nazlı küçük heykelcikleri andırıyordu. Tavrında ve duruşunda da hafif bir Yunan zarafeti vardı Fakat minyon değildi. Sadece oranları kusursuzdu. Birçok kadının haddinden fazla iri yarı ya da göze görünmez olduğu bir devirde bulunmaz bir şey. Şu an Lord Arthur ona bakarken kaynağını aşktan alan korkunç bir acıma hissiyle doluyordu içi. Başının üzerine gezinen cinayet lanetiyle onunla evlenecek olmak, Yahuda'nınki gibi bir ihanet, Borgia'lardan herhangi birinin hayal edebileceğinden çok daha büyük bir günah olacaktı. Avcunda yazılı korkunç kehaneti yerine getirmesi her an söz konusu iken, onlar için ne gibi bir mutluluk söz konusu olabilirdi? Kader terazisi hala bu korku dolu talihi tartarken nasıl bir hayat kurabilirlerdi? Bu evlilik ertelenmeliydi. Ne pahasına olursa olsun buna kesin karar vermişti. Bu kızı ne kadar tutkuyla severse sevsin, yan yana otururlarken sadece parmaklarının teması dahi vücudundaki bütün sinirleri nasıl müthiş bir mutlulukla doldurursa doldursun, gene de görevinin ne olduğunu gayet iyi biliyordu. Ve cinayeti işleyinceye kadar da evlenmeye hakkı olmadığını tamamen bilincindeydi. Ancak bundan sonradır ki Sybil Merton'la altarın önüne geçebilir ve bir hata yapmanın dehşeti olmaksızın hayatını onun ellerine bırakabilirdi. Ancak ondan sonradır ki onu kollarına alabilir, kızın yüzünün onun adına utançtan kızarmayacağına, onun adına utançtan boynunu bükmeyeceğine emin olabilirdi. Ama önce yerine getirilecek olan yerine getirilmeliydi ve ne kadar çabuk olursa ikisi için de o kadar iyiydi. Onun durumundaki birçok erkek hayatın çiçekli yollarında oyalanmayı görevin sarp yamaçlarına yeğlerdi. Fakat Lord Arthur hazları ilkelerinin üzerine çıkarmayacak kadar vicdanlıydı. Onun aşkında tutkudan daha fazlası vardı ve Sybil onun için iyi ve soylu olan her şeyin sembolüydü. Bir an yapması istenen şeye karşı doğal bir tiksinti duydu fakat bu kısa zamanda geçti. Kalbi ona bunun bir günah değil bir fedakarlık olduğunu söylüyordu. Aklı ona başka bir yol olmadığını hatırlatıyordu. Kendi için yaşamakla başkaları için yaşamak arasında bir seçim yapması gerekiyordu. Ve omuzlarına yüklenen görev kuşkusuz çok ağır olsa da biliyordu ki bencilliğin aşka galip gelmesine izin vermemeliydi. Er ya da geç hepimizin aynı konuda karar vermesi gereken an gelir, hepimize aynı soru sorulur. Lord Arthur için bu an hayatın erken bir döneminde gelmişti. Yaratılışı henüz orta yaşın hesapçı alaycılığıyla bozulmadan ya da yüreği günümüzde moda olan okof bencillikle çürümeden gelmişti ve görevini yerine getirmekte tereddüt etmiyordu. Ayrıca ne mutlu ona ki sadece bir hayal adamı ya da uyuşuk, gelgeç gönüllü biri değildi. Öyle olsaydı Hamlet gibi tereddüt ederdi ve kararsızlığı amacını baltalardı. Fakat temelde pratik biriydi de. Hayat onun için düşünceden çok eylem demekti. O pek az rastlanan şeye, sağduyuya sahipti. Geride bıraktığı gecenin karma karışık çalkantılı duyguları bu arada tamamen geçmişti. Hatta sokak sokak delirmiş gibi dolaşmalarını, o korkunç duygu fırtınasını bir parça da olsa utançla hatırlıyordu şimdi. Çektiği acının samimiyetinin ta kendisi bu acının ona gerçek dışı gelmesine yol açıyordu. Kaçınılmaz bir şey yüzünden nasıl olmuştu kendini delice oradan oraya savurmuştu. Şu anda onu düşündüren tek mesele kimi öteki dünyaya postalayacağıydı. Pagan dünyanın ritüellerinde olduğu gibi cinayette de bir rahip kadar bir de kurbana ihtiyaç olduğunun gayet iyi bilincindeydi. Dahi olmadığı için düşmanı da yoktu. Ve şu anda kişisel gocunmaları ve nefretleri tatmin etmenin sırası olmadığını da düşünüyordu. Yerine getirmek durumunda olduğu görev son derece ciddi ve önemliydi. Buna göre bir kağıdın üzerine arkadaşlarıyla akrabalarının isimlerini yazdı ve uzun uzun düşünüp taşındıktan sonra Curzon sokağında oturan ve annesi tarafından ikinci dereceden kuzini olan tatlı bir ihtiyar hanımda Lady Christina Clementina Beauchamp'da karar kıldı. Herkesin ona verdiği isimle Lady Clem'i her zaman pek sevmişti ve ergen yaşa geldiğinde Lord Rugby'nin bütün serveti kendisine kaldığı için büyük bir serveti olması hasebiyle kadının ölümüyle bayağı bir parasal çıkar sağlaması da söz konusu değildi. Hatta düşündükçe daha da çok ikna oluyordu seçiminin doğruluğuna ve daha da gecikmesinin Sybil'a haksızlık olacağı duygusuyla hemen hazırlıklara girişti. İlk yapılacak şey tabii ki el okuyucuyla hesabını görmekti. Pencereye yakın duran küçük Sheraton üslubunda yazı masasının başına geçti. Mr. Septimus Podgers'a ödenmek üzere 105 sterlin tutarına bir çek yazdı ve çeki bir zarfa koyarak uşağına zarfı Westmoon sokağına götürmesini söyledi. Sonra atlı arabasını hazırlamalarını söylemek için ahırlara telefon etti ve dışarı çıkmak üzere giyindi. Odadan çıkarken Sybil Merton'un fotoğrafına bir kere daha baktı ve sonuç ne olursa olsun ona bunu onun için yaptığını söylemeyeceğine, bu fedakarlığın sırrını her zaman kalbinde saklayacağına yemin etti. Buckingham'a giderken yol üstünde bir çiçekçide durdu ve Sybil'a çok hoş beyaz taç yapraklı nergislerden ve Napolyon lalelerinden güzel bir sepet yaptırıp yolladı. Kulübüne varır varmaz dosdoğru kütüphaneye gitti. Zili çaldı ve garsondan kendisine bir soda limon ve toksikoloji üzerine bir kitap getirmesini istedi. Bu belalı işte başvurulacak en iyi aracın zehir olduğuna kesin karar vermişti. Şiddet kullanmaktan haz etmezdi. Ayrıca Lady Clementina'yı herkesin fark edeceği bir biçimde öldürmeyi de hiç mi hiç istemiyordu. Çünkü Lady Windermere ve çevresi tarafından alkışlanmayı hiç istemeyeceği gibi adını kaba saba sosyete gazetelerin sayfalarında görmekten de hiç hoşlanmayacaktı. Bir hayli eski kafalı insanlar olan Sybil'in babasıyla annesini de düşünmeliydi. Skandal gibi bir şeyler olursa evlenmelerine karşı çıkabilirlerdi. Gerçi onlara vakadaki bütün gerçekleri naklettiğinde kendisini harekete geçiren sebepleri herkesten önce anlayışla karşılayacaklarına şüphesi yoktu. O halde zehiri seçmesi için her türlü neden mevcuttu. Güvenli, kesin ve sessizdi. Bütün İngilizler gibi kendisinin de hiç mi hiç hoşlanmadığı acıklı sahnelere yol açma mecburiyeti ortadan kalkacaktı. Gel gelelim zehir ilmi konusunda hiçbir bilgisi yoktu. Ve garsonun kütüphanede Rough rehberi ile Bailey dergisinden başka bir şey bulmaktan aciz olduğu anlaşıldığından kitap raflarına kendisi bir göz attı ve sonunda gayet güzel ciltlenmiş bir Farmakopeya ile Erskine'in toksikolojisine rastladı. Bu ikincisini Kraliyet Tıp Okulu Başkanı ve başka birinin yerine yanlışlıkla seçildiği için Buckingham'ın en eski üyelerinden biri olan Sir Matthew Reed yayına hazırlamıştı. Komite bu kontrtan karşısında öylesine çileden çıkmıştı ki gerçek aday ortaya çıktığında onun üyeliğine oy birliği de düşürmüştü. Lord Arthur her iki kitapta da kullanılan teknik terimler karşısında epey bocaladı ve Oxford'da klasik diller derslerini daha büyük bir ilgiyle dinlemediğine pişman oldu. Derken Erskine'in ikinci cildinde Aconitin'in terkibi hakkında oldukça açık bir dille kaleme alınmış çok ilginç ve eksiksiz bir reçeteye rastladı. Ona tam istediği zehirmiş gibi geldi. Çabuktu, hatta neredeyse anında etkisini gösteriyordu. Kesinlikle acı vermiyordu. Ve Sir James'in tavsiye ettiği biçimde jelatin bir kapsülde alındığında tadı hiç de kötü değildi. Bunun üzerine kolyenine öldürücü bir etki yaratmaya yetecek dozu not etti. Kitapları yerlerine koydu ve St. James sokağına ünlü eczacı Pestle and Hambly'ye yollandı. Aristokrasiye daima şahsen hizmet veren Mr. Pestle bu sipariş karşısında epeyce şaşırdı. Ve çok hürmetkar bir tarzda doktor reçetesi gerektiğine dair bir şeyler mırıldandı. Gel gelelim Lord Arthur ilaca kuduz belirtileri gösterdiği ve arabacısını iki kere baldırından ısırdığı için ortadan kaldırması gereken iri bir Norveç mastifi için ihtiyacı olduğunu söyler söylemez tatmin olmuş göründü. Lord Arthur'u mükemmel toksikoloji bilgisine ötürü kutladı ve reçeteyi hemen hazırlattı. Lord Arthur kapsülü Bond sokağında bir dükkanın vitrininde gördüğü cici, küçük, gümüş bir bonboni yere koydurttu. Pestle and Hambly'nin çirkin ilaç kutusuna attı ve hemen Lady Clementina'nın evine yollandı. Monsieur le mauvais sujet! Dipnot, ah sizi hınzır diye bağırdı yaşlanan efendi. Lord Arthur odaya girerken, neden bunca zamandır ziyaretime gelmediniz? ''Sevgili Lady Clem, kendimi ayıracak bir anım bile yok.'' dedi Lord Arthur gülümseyerek. ''Sanıyorum bütün gün Miss Sybil Merton'la gezinip şifonlar filan satın aldığınızı ve gevezelik ettiğinizi söylemek istiyorsunuz değil mi? İnsanlar evlenme konusunu neden böyle mesele haline getirir hiç anlamam. Bizim zamanımızda insan içinde öpüşüp koklaşmak aklımızın ucundan bile geçmezdi. Hatta ona bakılırsa baş başayken bile.'' ''Sizi temin ederim ki Sibyl'i şu son 24 saattir görmüş değilim Lady Clem. Bildiğim kadarıyla o kendini tamamıyla şapkacılarına adamış vaziyette.'' ''Elbette, siz de bu yüzden benim gibi çirkin bir ihtiyarı ziyarete geliyorsunuz. Bilmem siz erkekler neden hiç akıllanmazsınız. Onefe de folie pour moi. Dipnot benim için de ne çılgınlıklara kalkışmışlardı. Şimdi ise zavallı romatizmalının tekiyim, ters mizaçlı huysuzun biri.'' Vallahi bana bulabildiği bütün kötü Fransız romanlarını yollayan sevgili Lady Jansen olmasa günü çıkaramam. Doktorlar bir işe yaramıyor. İnsana vizite kesmekten başka. Mide yanmamı bile iyi edemiyorlar. Size o iş için bir ilaç getirdim Lady Clem, dedi Lord Arthur ciddi bir sesle. Harikulade bir şey. Bir Amerikalı icat etmiş. Amerikan icatlarını sevdiğimi zannetmiyorum Arthur. Hatta sevmediğimden çok eminim. Son zamanlarda birkaç Amerikan romanı okudum. Hepsi de saçma sapandı. Ama hayır, bunda saçmalık filan yok Lady Clem. Emin olun, kusursuz bir tedavi. Söz verin, deneyeceksiniz. Lord Arthur bunları söyleyerek cebinden küçük kutuyu çıkarıp kadına uzattı. Vallahi kutusu çok cici Arthur. Gerçekten bir hediye mi bu? Çok tatlısın. Harikulade ilaç da bu demek ki, öyle mi? Bombona benziyor, hemen alayım. Aman tanrım Lady Clem, diye bağırdı Lord Arthur kadının eline yapışarak. Katiyen öyle bir şey yapmayın. Bu homeopatik bir ilaç. Mide yanmanız olmadığında alacak olursanız size büyük zararları dokunabilir. Sancı gelinceye kadar bekleyin, o zaman alın. Sonuca şaşıracaksınız. Şimdi almak isterdim, dedi Lady Clementina. İçinde likit akonitin yüzen küçük saydam kapsülü ışığa tutarak. Eminim çok leziz. Şurası bir gerçek ki doktorlardan nefret etmekle birlikte ilaçlara bayılıyorum. Gene de sancı gelinceye kadar bekleyeceğim. Peki ne zaman geliyor, diye atıldı Lord Arthur. Hemen gelir mi? Umarım daha bir hafta gelmez. Dün sabah bana neler çektirdi. Gene de hiç bilinmez ki. Ay sonundan önce yoklayacağına eminsiniz, öyle mi Lady Clem? Korkarım öyle. Fakat ne kadar ilgilisiniz benimle bugün Arthur. Gerçekten Sibyl size çok yaradı. Evet ama artık gidin. Çünkü bu akşam dedikodu yapamayacak kadar sıkıcı bir takım insanlarla yemek yiyeceğim. Ve biliyorum ki şimdi uykumu almazsam yemek sırasında dünyada uyanık kalamam. Hoşça kalın Arthur. Sibyl'a sevgilerimi iletin. Amerikan ilacı için de çok teşekkür ederim. Almayı unutmayacaksınız değil mi Lady Clem, dedi Arthur yerinden doğrulurken. Tabii ki unutmayacağım sersem çocuk. Beni düşünmeniz büyük incelik. Daha fazlasını isteyecek olursam size yazıp bildiririm. Lord Arthur evi terk ederken keyfi son derece yerindeydi. İçi oldukça rahatlamıştı. O gece Sibyl Merton'la konuştu. Durup dururken şerefinin de görev duygusunun da sıyrılıp çıkmasına izin vermediği çok zor bir duruma düştüğünü anlattı. Ona kendini bu korkunç çapraşık vaziyetten kurtarıncaya kadar evliliklerini geçici olarak ertelemeleri gerektiğini söyledi, tamamıyla serbest değildi. Kendisine güvenmesi ve gelecek konusunda kaygılanmaması için yalvardı. Her şey yoluna girecekti. Ancak sabır gerekliydi. Bu sahne Mr. Merton'ın Park Lane'deki evinin limonluğunda geçiyordu. Lord Arthur her zamanki gibi akşam yemeğini de orada yemişti. Sibyl'ı hiç o akşamki kadar mutlu görmemişti. Ve bir an için Lord Arthur işi korkaklığa mı vursam, Lady Clementina'ya hapı içmemesini söyleyen bir mektup mu yazsam diye aklından geçirdi. Sanki dünyada Mr. Podgers gibi birisi hiç olmamışçasına evlenip gitse miydi? Ne var ki vicdanı çok geçmeden sesini duyurdu ve hatta Sibyl ağlayarak kendini kollarına attığı zaman bile tereddüt etmedi. Duygularını harekete geçiren güzellik vicdanı üzerinde de etkisini göstermişti. Birkaç aylık bir zevk uğruna böylesi bir güzelliği perişan etmenin doğru olmayacağını düşündü. Gece yarısına kadar Sibyl'ın yanında kaldı, onu avuttu. Kendisi de avundu ve ertesi sabah erken saatlerde Mr. Merton'a düğünün ertelenmesinin elzem olduğunu bildiren erkekçe kararlı bir mektup yazdıktan sonra Venedik'e doğru yola çıktı. 4. Kısım. Venedik'te erkek kardeşi Lord Surbiton'la karşılaştı. O da tesadüfen yatıyla Korfu'dan oraya gelmişti. İki genç erkek zevkli bir 15 gün geçirdiler. Sabahları Lido'ya gidiyorlar ya da uzun siyah gondolalarında yeşil kanallarda volta atıyorlardı. Öğleden sonraları genellikle yatta misafir ağırlıyorlardı. Akşamları ise Florian'da yemek yiyorlar ve piazzada sigara üstüne sigara içiyorlardı. Fakat nedense Lord Arthur mutlu değildi. Her gün Times'taki ölüm ilanlarına bakıyor, Lady Clementina'nın ölüm ilanını görmeyi bekliyor fakat her gün hayal kırıklığına uğruyordu. Başına bir kaza geldiğinden korkmaya başladı ve etkisini görmek için o kadar sabırsızlandığı sırada akonitini içmesine izin vermediğine sık sık ayıflanıyordu. Sibyl'ın mektupları da aşkla, güvenle ve sevecenlikle dolup taşmakla birlikte çoğunlukla son derece hüzünlüydü. Öyle ki zaman zaman Lord Arthur ondan ebediyen ayrıldığını düşünüyordu. 15 gün sonra Lord Surbiton Venedik'ten sıkıldı ve kıyıdan Ravenna'ya gitmeye karar verdi. Çünkü bir yerlerden Pinatum'dan çok iyi kuş avlandığını duymuştu. Lord Arthur önce onunla gelmeyi kesinlikle reddetti. Fakat çok sevdiği Sorbet'in tek başına Danieli'de kaldığı takdirde surat asmaktan öleceğini söyleyerek onu ikna etti. Ve 15'i sabaha güçlü bir Poyraz eşliğinde ve oldukça çalkantılı bir denizde yola koyuldular. Denize açılmak iyi geldi. Açık hava Lord Arthur'un renginin yerine gelmesini sağlamıştı. Fakat 22'si sıraları Lady Clementina konusunda o kadar kaygılanmaya başladı ki Sir Biton'un üstelemelerine rağmen trenle Venedik'e döndü. Gondolasından inip otelinin merdiveninin basamaklarına adım attığında otel müdürü elinde bir deste telgrafla onu karşılamaya geldi. Lord Arthur telgrafları onun elinden çekip aldı ve yırtarak açtı. Girişim başarıyla sonuçlanmıştı. Lady Clementina 17'si gecesi birdenbire ölmüştü. İlk aklına gelen Sybil oldu ve ona hemen Londra'ya döneceğini bildiren bir telgraf çekti. Sonra uşağına gece trenine yetişebilmek için hemen eşyalarını toplamasını söyledi. Gondolacılarını normalin 5 katı ücret ödeyerek başından savdı ve adımları hafiflemiş halde yüreği coşkuyla dolarak dairesinin oturma odasına çıktı. Orada kendisini bazı mektupların beklediğini gördü. Bir tanesi Sybil'in ta kendisindendi. Üzüntülerini bildiriyor, başsağlığı diliyordu. Ötekiler annesinden ve Lady Clementina'nın avukatındandı. Anlaşıldığı kadarıyla yaşlı kadın öldüğü gece düşesin evinde yemek yemiş, zekası ve esprileriyle herkesi mest etmiş fakat midesinin yandığından şikayetle meclisten biraz erken ayrılmıştı. Ertesi sabah yatağında ölü bulunmuştu. Anlaşıldığı kadarıyla acı çekmemişti. Sir Matthew Reed hemen çağrılmıştı elbette. Fakat tabii ki yapacak bir şey kalmamıştı. Ve 22'sinde Boşan Şalkot'a gömülecekti. Ölümünden birkaç gün önce vasiyetini yazmış, Lord Arthur'a Curzon sokağındaki küçük evini, bütün mobilyalarını, bütün şahsi eşyalarını ve kız kardeşi Lady Margaret Rufford'a bıraktığı minyatür koleksiyonu dışında bütün tablolarını bırakmıştı. Ametist gerdanlı ise Sybil Merton'a verilecekti. Ev çok değerli değildi. Fakat avukat Mr. Mansfield mümkünse Lord Arthur'un bir an önce dönmesini ısrarla istiyordu. Çünkü ödenecek bir sürü fatura vardı ve Lady Clementina hesaplarını hiçbir zaman düzenli olarak tutmamıştı. Lady Clementina'nın kendisini böyle iyi duygularla hatırlaması Lord Arthur'a çok dokundu. Mr. Podgers'a çok şey borçlu olduğunu düşündü. Gene de Sybil'a olan aşkı bütün diğer duygularına üstün geliyordu ve görevini yerine getirmiş olmanın bilinci içini huzurla doldurdu. Charing Cross tren istasyonuna vardığında kendini müthiş mutlu hissediyordu. Mertonlar onu çok iyi karşıladılar. Sybil ona bir daha aralarına hiçbir şeyin girmesine izin vermeyeceğine dair yemin ettirdi ve düğün günü 7 Haziran olarak kararlaştırıldı. Hayat yeniden pırıl pırıl ve güzeldi. Lord Arthur'un bütün eski sevinci yerine geldi. Fakat Lady Clementina'nın avukatı ve Sybil Merton'la Curzon sokağındaki eve gittikleri bir gün yazıları solmuş deste deste mektupları yakıp çekmeceler dolusu eski püskü ıvır zıvır atarken genç kız birden bir sevinç çığlığı attı. ''Ne buldun Sybil?'' dedi Lord Arthur. Başını işinden kaldırdı ve gülümsedi. ''Bu güzel gümüş bonboniyeri Arthur. Çok cici. Flaman işi değil mi? Ne olursun benim olsun. Ametistlerin 80'imi geçinceye kadar bana yakışmayacağını biliyorum.'' İçine akonitini koyduğu kutuydu. Lord Arthur irkildi ve yanaklarına hafif bir pembelik yayıldı. Yaptığını tamamen unutmuştu ve uğruna bütün o gerilimli anlara katlandığı Sybil'in olup bitenleri kendisine hatırlatan ilk kişi olmasına garip bir tesadüf gördü. ''Elbette senin olsun Sybil. Zavallı Lady Clementina'ya onu ben hediye etmiştim.'' ''Ah çok teşekkür ederim Arthur. İçindeki bonbonu da alabilir miyim?'' Lady Clementina'nın şekerleme sevdiğini hiç bilmiyordum. Bunun için fazlasıyla entelektüel olduğunu sanırdım. Lord Arthur ölü gibi bembeyaz kesildi ve aklından korkunç bir düşünce geçti. Bonbon mu Sybil? Ne demek istiyorsun dedi ağır ağır hırıldar gibi. İçinde bir bonbon var hepsi bu. Çok eski ve tozlu görünüyor. Yemeye hiçbir iç niyetim yok. Ne oldu Arthur? Nasıl da bembeyaz kesildin? Lord Arthur odanın öbür ucuna koştu ve kutuyu onun elinden kaptı. Kutunun içinde zehir kabarcığıyla dolu amber rengi kapsül duruyordu. Lady Clementina doğal bir ölümle ölmüştü demek ki. Bunu keşfetmenin şoku onu yıkmıştı neredeyse. Kapsülü ateşe fırlattı ve bir umarsızlık çığlığı kopararak divanın üzerine çöktü. Thank you.
Thank you.